Ayrım 8 Tekerlekler Arthur Hailey Sayfa 83 Brett De Los Santo model müdürleri yemek odasına girdiği zaman ötekiler kahvaltıya oturmuşlardı bile. Kahvaltısını garson kızı ısmarlayacağı yerde kendisini çok iyi tanıyan aşçıların yanına gitti ve bir iki şakadan sonra onları kendisine listede olmayan bir kahvaltı hazırlamaya kandırdı. Sonra da büyük yuvarlak kahvaltı masasında arkadaşlarının arasına oturdu. Los Angeles Desen Koleji Sanat Merkezi'nden masada iki konuk vardı. 5 yıl önce Brett de orayı bitirmişti. Öğrencilerden biri tırnağıyla masa örtüsü üzerine desenler çizmekte olan düşünceli tavırlı bir delikanlıydı. Öbürü de parıltılı gözlü 19 yaşlarında bir kız. Brett çevresine bakınıp dinleneceğinden emin olduktan sonra öğrencilerle bir gün önce başlayan konuşmayı sürdürerek ''Eğer bir gün çalışmak üzere buraya gelirseniz eskilerin size boşaltacakları nuhtan kalma fikirleri süzmek için beyninize bir süzgeç geçirmelisiniz.'' dedi. 30 yaşlarında bir desinatör masanın öte tarafından ''Brett'e göre eskiler Nixon seçildiği zaman seçmen olabilme yaşına varmış kimselerdir.'' diye söze karıştı. Brett öğrencilere ''Şu lafa karışan yaşlı kimse bizim Bay Robertson'umuzdur.'' dedi. ''Önlerinde bir ok ve bir iki at bulunsa çok daha iyi olabilecek aile arabaları modelleri çizer.'' Söz aramızda aylık bordrosuna kaz tüyünden kalemle imza atar ve bir an önce emekliliğe kavuşmak peşindedir. Saçları kırlaşmış bir desinatör, genç De Los Santo'nun sevdiğimiz bir yanı da yaşlılara ve tecrübeye gösterdiği saygıdır diye atıldı. Renk iç dekorasyon stüdyosunun başı olan Dave Haberstein, Brett'in bakımlı ve şık görünüşüne bakarak ''Bu akşamki maskeli balo nerede?'' diye sordu. ''Brett, eğer benim dış süslemelerimi iyice inceleyip de onları iç süslemelerinde kullansaydın müşteri saldırısına uğrardık.'' diye karşılık verdi. ''Başkası atıldı, siz mi yoksa rakiplerimiz mi?'' ''Eğer ben onlar hesabına çalışıyor olsaydım öyle olurdu elbette.'' Brett sırıttı. Acemi olarak desen stüdyosunda çalışmaya başladığı günden beri meslektaşlarıyla böyle ters konuşmayı devam ettirebilmişti. Pek çoğu hala bundan memnundular. Bu Brett'in gerçekten şaşırtıcı derecede hızlı olan yükselişini de önlememişti. Daha 26 yaşında olmasına rağmen stüdyo şefleriyle eşit bir rütbedeydi şimdi. Birkaç yıl önce Brett De Los Santo görünüşlü bir insanın değil şirketin oldukça tabakalaşmış desen stüdyosunda çalışmasına izin verilmek, kapıdan içeri adımını atması bile düşünülemezdi. Ama düşünceler değişmişti. Yöneticiler şimdi avantgard arabaların daha çok hayal gücü verimli ve modada denemelere girmekten kaçınmayan desinatörler tarafından yaratılacağına inanmışlardı. Modelciler ve desinatörlerin çok çalışıp bir şeyler ortaya koymaları beklendiği halde Brett gibi üst kademindekilerin mantık çevresinde olmak şartıyla kendi iş saatlerini kendilerinin belirlemelerine göz yumuluyordu. Brett De Los Santo çoğunlukla geç gelir dalga geçer, günün büyük bir kısmı ortadan yok olur, ondan sonra da gece geç saatlere kadar çalışırdı. Ama sicili temiz olduğu ve gelmesi ısrarla söylendiği zaman toplantılara geldiği için kimse kendisine bir şey demezdi. Brett yine öğrencilere dönerek, ''Eskilerin size söyleyecekleri şeylerden biri de araba modellerinde artık büyük değişikliklerin yapılamayacağıdır.'' dedi. ''Bundan sonra ancak geçiş değişiklikleri ve ısmarlanmış yenilikler olabileceğini söyleyeceklerdir sizlere.'' Edison elektrik lambasını bulmadan önce hava gazı işletmesi de böyle düşünürdü. Size Disneyland'de yaraşan model değişikliklerinin gelmekte olduğunu müjdeleyebilirim. Bunun nedenlerinden biri yakında çalışacak yepyeni maddelere sahip olacağımızdır. Ben buradayım diye bağıran bir şey olmadığı için şimdi çok kimse bu alanı görememektedir. Birisi ama sen görüyorsun değil mi Brett diye atıldı. Sen hepimiz için görüyorsun ha. Elbette. Onun için rahat edebilirsiniz. İşlerinizde kalmanızı sağlayacağım hepinizin. Parlak gözlü kız, bundan sonraki model değişikliklerinin sadece görevsel nitelikte olacağı doğru değil mi diye sordu. Ağzı dolu olan Brett, hem görev yapabilirler hem de şahane olabilirler dedi. Sen bu kadar yemek yemeye devam edersen bir lastik balon kadar görev yapabileceksin. Renk ve iç dekorasyon şefi Haberstein yüzünü buruşturarak öğrencilere döndü. Hemen hemen bütün güzel desenler görevlerini yaparlar. Bunların istisnaları güzel olmaktan başka hiçbir amacı olmayan saf sanat biçimleridir. Bir model bir görevi yerine getirmiyorsa ya kötü bir modeldir ya da buna pek yakındır. Victoria çağında modeller görevleri düşünülmeden çizildikleri için bu yüzden pek çoğu insanı ürkütecek biçimler almışlardır. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Kocaman kuyruklar, aşırı süslemeli nikelajlar, öne çıkık panjurlar yaptıkça biz de aynı hataya düşmüş oluyoruz. Neyse ki bunu gittikçe azaltmayı öğrenmekteyiz. Düşünceli tavırlı öğrenci masanın üstünde tırnağıyla desen çizmeyi bırakarak, "Volkswagen bütünüyle görevsel bir havaya sahip," dedi. "Ama ona güzel diyemezsiniz, değil mi?" Brett de Losanto kimsenin konuşmasına fırsat vermemek için çatalını sallayarak lokmasını aceleyle yuttu. "İşte dostum, burada sen ve bütün dünya halkı çok iyi yanıltılıyor. Volkswagen başlı başına bir yutturmacadır, hem de dev bir yutturmaca."
"Kız iyi arabadır," dedi. "Benim de bir Volkswagen'im var."
"Elbette iyi arabadır." Geleceğin iki desinatörü kendisini ilgiyle gözetlerken Brett ağzına bir lokma daha attı. Bu yüzyılın dönüm noktaları olan arabalar sayıldığı zaman Volkswagen'de Pierce Arrow, Model T Ford, 1929 Chevrolet 6, 1940'lardan önceki Packard, 1960'lara kadar olan Rolls-Royce, Lincoln, Chrysler, Airflow, 1930'ların Cadillac'ları, Mustang, Pontiac GTO, iki kişilik Thunderbird'lerin arasında yer alacaktır. Ama bir satış kampanyası halkı çirkin bir araba olduğuna inandırdığı için Volkswagen yine de yutturmacı olarak kalacaktır. Çünkü çirkin bir araba değildir. Eğer çirkin olduğuna inanılmasaydı bulunduğu yerin yarısına bile erişemeyecekti. Volkswagen'da biçim, dengelik, bir simetri duygusu ve bir miktar da deha vardır. Araba olacağı yerde bronz bir heykel olmuş olsaydı bir Henry Moore'un yanında yer alabilecekti. Ama millete onun çirkin olduğu söylene söylene hepsi tıpkı sizler gibi yemi yutmuştur. Aslında siz araba sahipleri kendi kendinizi kandırmak istersiniz.
Birisi "ben sözün burasında gelmiştim," dedi.
İskemliler geri itildi. Oturanlardan bir kısmı stüdyolarına doğru yollandılar. Renk ve iç dekorasyon şefi iki öğrencinin yanına gelerek, "Bu çocuğun dediklerini sözünün başında söylediği gibi süzgeçten geçirirseniz bir iki inci bulabilirsiniz," dedi. Brett ağzından fırlayan bir yumurta parçasını peçetesiyle yakalarken, "Sözün bittiği zaman inci reçeli yapacak kadar incileri olacak," dedi.
Haberstein kapıdan dostça gülümsedi.
"Ne yazık ki ben burada kalamayacağım. Sonra bana uğra Brett. İlgileneceğini sandığım bir rapor aldık."
Masa örtüsü üzerinde şekiller çizmeye başlayan delikanlı ilgiyle Brett'e baktı.
"Hep böyle misiniz sizler?"
"Buradaki hava genellikle böyledir. Ama bu alaylı konuşmalar kandırmasın sakın seni. Alayın altında epey fikir yatmaktadır."
Gerçekti bu. Otomobil şirketleri, desinatörler ve diğer yaratıcı işlerde çalışanları özel bir salonda hep birlikte yemek yemeye teşvik ederlerdi. Masada konuşulanlar sonunda hep uğraştıkları işe dönüşürdü. O zaman parlak zekalar birbirlerini dürtüklerler ve en parlak fikirler yemek sonunda oluşurdu. Üst kademelerin yemek salonları hep zarar ederdi. Ama yöneticiler bu zararı zevkle karşılarlar, bunu iyi bir yatırım olarak görürlerdi.
"Kız, niçin araba sahiplerinin kendilerini kandırdığını söylediniz?" diye sordu.
"Bunu biliyoruz da ondan. İnsan tabiatıdır bu."
Brett arkasına yaslanarak iskemlesini salladı. "O toplum içinde yaşayan bay şehirlilerin çoğu parıltılı arabaları severler. Ama kendilerinin mantıklı olduğunu düşünmek de hoşlarına gider. Sonunda ne olur? Kendilerini kandırırlar elbette. O bay şehirlilerin çoğu yeni bir bomba gibi araba aldıkları zaman gerçekte kendi kendilerine bile ne düşündüklerini kabul etmekten kaçınırlar."
"Bundan nasıl bu kadar emin olabilirsiniz?"
"Gayet kolay. Bay şehirli eğer güvenilebilir bir ulaşım aracı arıyorsa, ki hepsi istediğinin bu olduğunu söyler, bütün yapması gereken şey Chevrolet, Ford ya da Plymouth'un en ucuz, en basit ve en ekonomik bir modelini satın almaktır. Oysa çoğu bundan daha fazla bir şey isterler.
Daha iyi bir araba, kolunda çekici bir kadın ya da süslü bir ev gibi insana sıcak bir duygu verir. Bunda kusurlu olan hiçbir yan yoktur. Ama Bay Şehirli ile dostları bu düşünceyi sakat bulurlar. Kendilerini kandırdıkları nokta da işte budur.
Demek ki tüketici araştırmaları
sadece kuşlar içindir. Elinde soru listeleri olan bir kızı sokağa çıkartırız. Önüne gelen ilk adama nasıl bir arabasının olmasını istediğini sorar. Adam kızı etkilemek için güvenirlik, benzinin litresi başına daha çok kilometre, rahatlık, satış kolaylığı gibi nitelikler sıralar. Eğer yazılı bir soru ise imzasını atmayacağı için bu defa aynı şeyleri kendini etkilemek için sıralayacaktır. Her ikisinde de görünüş faktörünü en sona koyacaktır. Eğer bunu söylemeye niyet etmişse. Ama iş satın almaya gelip de o adam otomobil galerisine girince ister kabul etsin ister etmesin, kendisini ilk olarak çekecek unsur arabanın görünüşüdür. Brett ayağa kalkıp gerindi. Halkın arabaya aşık olduğu dönemin sona erdiğini söyleyecek insanlar bulacaksınız. Palavra. Bizim Bayşehir'de hala modelcilerin dostluk almakla devam edeceği için daha uzun süre bu işten ekmek yiyeceğiz. Sizler de hiç merak etmeyin. Saatine baktı. Adam Trenton'la deneme alanı yolunda buluşmak için daha yarım saati vardı. Renk ve iç dekorasyona uğrayabilirdi. Yemek salonundan çıkarken iki gence, "Bütün bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Merakı gerçekleşti. İki öğrencinin şu anda yaptıkları şeyi Brett'in kendisi birkaç yıl önce yapmıştı. Otomobil şirketleri sık sık sanat okulu öğrencileri davet ederek önemli kişiler gibi ağırlarlar. Çocuklar da ileride nasıl bir hava içinde çalışacaklarını kendi gözleriyle görürlerdi. Otomobilciler öğrencileri okullarında da avlarlardı. Üç büyükler yılda birkaç kere sanat okullarına kurullar gönderir, mezun olacaklar arasında yarışmalar düzenlerlerdi. Bazıları hatta sanayinin içindeki düşünceli kimseler bile dünyanın en iyi beyin gücünü otomobilcilerin böylece ele geçirmelerini haksız bulurlardı. Bu daha acil ve daha karmaşık olan düşünürleri insanlık adına yitirmek demekti. Ama ne olursa olsun ne başka bir sanayi ne de başka bir dal bu kadar başarılı olamamıştır. Brett de Los Santos da bunlardan biriydi. Parlak gözlü kız Brett'in sorusuna cevap olarak heyecan verici bir iş dedi. Gerçek şeyin yaratıcılığın içinde olmak gibi bir şey bu. Biraz ürkütücü elbette. Rekabet edilecek o kadar insan var. Üstelik onların ne kadar iyi olduğunu da biliyorsunuz. Ama burada başarılı olursanız gerçekten büyük bir şey başarmış oluyorsunuz. Brett kız bu işe uygun diye düşündü. Yalnız yeteneğe bu sanayide kadınların sekreterlikten başka görevler almasına razı gelemeyenlere karşı çıkacak bir güce ihtiyacı vardı. Oğluna sordu. Ya sen ne düşünüyorsun? Düşünceli genç kararsızlıkla başını salladı, kaşlarını çatmıştı. Ben o kadar emin değilim. Her şey büyük çaplı, ortalıkta bol ekmek, biraz çaba var, heyecanlı da. Kıza doğru başını salladı. Onun dediği gibi ama yine de düşünüyorum değer mi bütün bunlara? Belki ben deliyim, geç kaldığımı da biliyorum. Yani desen kursunu filan bitirmiş olmayı demek istiyorum. Ama insan kendi kendine soruyor bir yerde. Bir sanatçı için değer mi bu? Kanını hayatını uğrunda vermek istediği şey midir bu insanın? Brett burada çalışmak için otomobil sevmen gerekir dedi. Onları en önemli şey olarak görecek kadar seveceksin. Soluk alırken, yerken, uyurken, hatta bazen sevişirken otomobili düşüneceksin. Gece uyandığın zaman aklına ilk gelen şey otomobil olacak. Senin çizdiğin ya da çizmek istediğin arabalar. Din gibi bir şeydir bu. Eğer böyle duymuyorsan yerin burası değildir. Genç, ben arabaları seviyorum dedi. Tıpkı söylediğiniz gibi hem de kendimi bildim bileli. Ama son zamanlarda... Cümlesinin sonunu getirmedi. Sanki ikinci bir kere günaha girmek istemiyormuş gibi. Brett başka bir şey söylemedi. Bu tip düşünceler, değerlendirmeler bireyseldi. Bunlar üstüne verilecek kararlar da kişisel. Sonunda her şey insanın kendi fikirlerine, değerlerine ve bazen vicdanına dayandığı için kimse sana yardım edemezdi orada. Üstelik Brett'in bu ikisiyle tartışmak niyetinde olmayışının bir nedeni daha vardı. Son zamanlarda kendisi de aynı şüpheleri yaşamaktaydı. Renk ve iç dekorasyon şefinin bürosunun hemen girişinde otomobilde oturma biçimlerinin anatomik incelenmesinde kullanılmak üzere bir iskelet vardı. İskelet kafatasından bir zincirle tavana asılarak ayakları yerden kesilmişti. Brett de Los Santo içeri girerken iskeletin elini sıktı. Merhaba Ralph. Dave Haberstein masasından kalkıp Brett'in yanına geldi ve başıyla ana stüdyoyu işaret ederek gel gidelim dedi. Yanından geçerken iskeletin kolunu okşadı. Sadık ve faydalı bir adamımız, ne eleştirir ne de aylığına zam ister. Girdikleri renk merkezi geniş ve kubbeli daire biçiminde her yanı camdan yapılmış bir salondu. Kubbe salona bir katedral havası veriyordu. Yerdeki kalın halılar ses çıkmasını önlüyordu. Odanın dört bir yanına boya renklerini gösteren tabelalar asılmıştı. Bütün renkleri ve onların binlerce ara renklerini içinde toplamış bir renk kütüphanesiydi bu. Haberstein bir sergileme masasının önünde durarak De Los Santo'ya işte sana göstermek istediğim şey dedi. Cam mekanın altında 7-8 tane döşeme kumaşı örneği vardı. Her birinin yanında nerede imal edildiği ve alış numarası yazılıydı. Bunlara benzeyen bir takım örnekler de dağınık halde masanın üstünde duruyordu. Çeşitli renklerde olmalarına rağmen hepsi de madeni söğük adını taşıyordu. Dave Haberstein örneklerden birini alarak bunları hatırladın mı diye sordu. Elbette. Brett başını salladı. Severdim onları, hala da severim ya. Ben de öyle, hatta kullanılmasını ben salık vermiştim. Haberstein insanın parmaklarını hoş bir şekilde yumuşacık gelen kumaşı okşadı. Bütün ötekiler gibi bu da çok güzel görünen gümüş noktalı bir kumaştı. Madeni iplikle dokunmuş bir kumaş. Her iki adam da kumaşın fabrikanın bu yıl çıkardığı en pahalı modellerde fiyat farkı alınarak kullanıldığını biliyorlardı. Çok tutulmuştu. Yakında çeşitli renklerde Orion için de ısmarlanacaktı. Brett, ne olmuş diye sordu. Mektuplar dedi Haberstein. İki hafta önce gelmeye başlayan müşteri mektupları. Cebinden bir anahtar çıkararak sergileme masasının çekmecesini açtı. Bir düzine kadar mektup fotokopisi çıkararak Brett'e uzattı. Oku bunları. Mektupların çoğu kadınlardan, kocalarından ya da müşterileri adına yazan avukatlardandı. Hepsinin ortak bir yanı vardı. Kadınlar arabalarına vizon kürkleri sırtlarında olduğu halde oturmuşlar, kalktıkları zaman kürkün bir parçası koltuğa yapışık kalmış, ya zarar görmüş ya da parçalanmıştı. Brett hafifçe ıslık çaldı. Haberstein, satış kompüterde kontrol yaptı dedi. Her seferinde söz konusu arabanın koltuğu madeni söğüt ile kaplı çıktı. Daha başka mektupların geldiğini de duydum. Herhalde denemeler yapmışsınızdır. Brett dosyayı geri ver. Sonuç ne oldu? Çok basit. Esas bela kimsenin bunu daha önceden düşünememesinde. Koltuğa oturunca kumaş genişliyor ve açılıyor. Bu normal bir şey. Ama bu kumaşta madeni iplikler var. Eğer vizon kürk giymiyorsan bu da normal. Kürkün kılları sıkıştığı için madeni iplikler kürkün kıllarını çekip koparıyorlar. Şöyle bir dolaşmaya çıkıp da 3000 dolarlık vizonu mahvetmek işten bile değil. Brett sırıttı. Haber yayılırsa eski vizonu olan her kadın acele bir dolaşmaya çıkacak ve arkadan yeni bir kürk için istek yağdı yollayacak ha? Gülünecek bir şey yok ortada. Yukarıdan tehlike düğmesine bastılar bile. Kumaş imalattan kalktı mı? Haberstein başını salladı. Bu sabahtan beri. Şimdi yeni kumaşlarla denemeler yapıyoruz. Tahmin edeceğin gibi bunun adı vizon testi. Peki piyasaya çıkmış olan koltuklar ne olacak? Allah bilir. İşin o yanının benim üstümde olmadığına çok memnunum. En son duyduğum bir habere göre konu yönetim kurulu başkanına kadar çıkmış. Hukuk dairesinin istekleri gürültüsüzce karşıladığını biliyorum. Birkaç sahte isteğin de olacağını hesap etmişler. Ama meseleyi gürültü çıkmadan kapatabilmek için parayı ödemenin daha iyi olduğunda karar kılmışlar. Bütün bunları normal yollardan nasılsa duyacaksın. Ama senin ve daha bazı kişilerin Orion işinden dolayı önceden bilmesini faydalı buldum. Teşekkür ederim. Brett düşünceye daldı. Doğruydu. Orion'un planlarında bir takım değişiklikler yapılması gerekecekti. Her ne kadar bu konu kendisini pek ilgilendirmiyorduysa da ama bunu şimdiden öğrendiğine başka bir nedenle de pek sevinmişti. Birkaç gün içinde ya arabasının ya da arabasının döşemelerini değiştirmeye kararlıydı. Brett'in arabasının döşemesi madeni soyut kumaşındandı ve bir ay sonraki bir yaş günü armağanı olarak vizon mantu almayı düşünüyordu. Hiç şüphesiz kendi arabasına binildiği zaman giyilecek olan vizon Barbara içindi. Barbara Zaleski.
8. ayrımın sonu. Sayfa 93.